Ayrım 5. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 35. Sonraki günlerden birinde Jena sakinleri Weimar'ın 9 kilometre kuzeyinde bulunan Buchenwald toplama kampından oldukları söylenen tutukluların Jena caddelerinden geçirilerek meçhul bir yere götürüldüklerine tanık oldular. Arkası kesilmeyen bu kalabalığın son durağını nöbetçiler bile bilmiyordu. Renate Rimek anılarında Ingeborg'la birlikte üstleri başları lime lime, bir deri bir kemik kalmış bu insanları büyük bir şaşkınlık içinde izlediklerini, Ingeborg'un bir kova su ve iki teneke maşrapa getirip tutuklulara su verdiğini, önünden geçenlere "az kaldı, bitecek, az kaldı" diye fısıldadığını yazıyor. Gerçekten de kısa süre sonra her şey bitti. Mart sonlarında yaklaşmakta olan Amerikan topçusunun sesi duyuluyordu artık. Renate Rimek çantasına beyaz bir çarşaf koyarak Zeiss fabrikasına gitmişti. Arkadaşı olan iki işçiden beyaz bayrak niyetine bu çarşafı fabrikaya asmalarını istiyordu. Gerçekten de kısa süre sonra Renate Rimek'in beyaz yatak çarşafı Zeiss fabrikasının çok katlı binasına çekilmişti. Amerikalılar kente girdiklerinde tek tük direnişle karşılaştılar. Alman askerlerin tümü gitmişti. Nazi yöneticiler ise onlardan önce terk etmişti kenti. Ancak Jena'da Amerikan ordusunun varlığı çok kısa sürmüş. Müttefikler kenti Temmuz başlarında Sovyet askeri idaresine teslim etmişlerdi. Bunun üzerine halk arasında korku baş göstermiş, zulüm ve toplu tecavüz söylentileri Rus askerleri gelmeden önce ulaşmıştı kente. Anlatılanları uydurulmuş korku hikayelerinden ibaret gören Renate, özellikle arkadaşını yalnız bırakmamak için Jena'da kalmak niyetindeydi. Ama günün birinde yıkıntılar arasında dostunu arayan yaşlıca bir adamla karşılaşması olayların farklı gelişmesine neden oldu. Amerikalılar tarafından Bayreuth ilçesine kaymakam olarak atanan Doktor Grimm, dostu Jakobs'u yaklaşmakta olan Ruslardan kurtarıp Fichtel Dağı'nın eteklerinde Bad Berneck'te bir eve yerleştirmek için gelmişti buraya. Aradığı tarih profesörü Jakobs'un alçak hava saldırılarından birinde öldüğünü Rimek'ten öğrenmişti. Dostunun artık hayatta olmadığını öğrenen Doktor Grimm planlarını derhal değiştirdi. "O zaman siz gelin," dedi Renate Rimek'e. Ancak kadın iki yetim çocuğuyla arkadaşını yarı yolda bırakamayacağını ileri sürerek reddetti bu öneriyi. Ama Doktor Grimm kararında ısrarlıydı. "Öyleyse yarın sabah hepinizi almak için bir kamyon olacak kapınızın önünde." Renate Rimek hala Jena'dan ayrılmayı düşünmüyordu. Fakat panik derecesinde Rus korkusu yaşayan Ingeborg Meinhof, arkadaşından Doktor Grimm'in önerisini kabul etmesini ısrarla istediği için sonunda o da evet demişti. Ertesi gün Beethoven Caddesi'ndeki 11 numaralı evin önünde duran kamyona 23 yaşındaki Renate Rimek, 34 yaşındaki Ingeborg Meinhof, 13 yaşındaki Wienke ve henüz 9 yaşında olan Ulrike eşyalarını yüklüyorlardı. Güvenlik nedeniyle Tautenburg adlı küçük bir köye taşınan 81 yaşındaki Ricarda Huch, Amerikan ordusunun Jena'ya girişini görmemişti. Almanya'nın 8 Mayıs 1945'te teslim olmasından sonra Hitler'e karşı mücadelede hayatını kaybetmiş direnişçilerin anısına bir kitap yazmayı planlayan yaşlı kadın, malzeme toparlayabilmek için gazetelerde aşağıdaki sözlerle başlayan bir çağrı yayınladı. "Aramızdan Almanya'yı lekeleyen ve ülkenin çökmesine neden olan kötü, zorba, vicdansız insanlar çıktı. Bu insanlar Alman halkını öylesine akıllıca kurulmuş bir şiddet mekanizmasıyla boyunduruk altına aldılar ki ancak kahramanlar bu şiddet rejimini devirme girişimini göze alabilirlerdi. Unutmayalım ki aramızda böyle cesur insanlar da vardı. Ancak onlar Almanya'yı kurtarmayı başaramadılar. Yapabildikleri tek şey Almanya için ölmekti. Şans onlardan değil Hitler'den yanaydı. Fakat her şeye rağmen onlar boşuna ölmediler." Direnişin birbirinden çok farklı nedenlerine dikkat çeken Ricarda Huch, sosyalist ve komünistlerin birçoğunun Hitler'in ortadan kaldırmak istediği bir partinin üyesi oldukları için direnişe itildiklerini söyler. Huch'a göre Albay Stauffenberg'in çevresindeki grupta Almanya'yı mutlak bir yenilginin sonuçlarından korumak istediği için Hitler'i izlemeyi reddetmiştir. Hu, sergiledikleri cesarete büyük saygı duymasına rağmen bu direnişçilerin tutumunda bir kusur bulur. Onların karşı çıkışlarının temelinde öncelikli olarak ahlaki vicdan değil, başka politik nedenler olduğunun altını çizer. Ona göre sadece Beyaz Gül Direniş Hareketi, kötüye karşı savaşın saflığını temsil etmektedir. Buradan hareketle Hans ve Sophie Scholl'un hayat hikayesini anlatırken ailelerinden aldıkları Hristiyan eğitimini ve ikisinin de moral hassasiyetlerini vurgular. Herkesin küçük Mesih dediği Hans Scholl'un daha küçük yaşlarda acı çekenlerin acısını bu kadar büyük bir içtenlikte hissetmesi dikkat çekicidir. Sophie Scholl, söylendiğine göre kapana yakalanmış bir fare gördüğünde gözyaşları içinde şöyle demiştir. Cennette böyle olmayacak. Sophie Scholl'un seçim sloganı şuydu. İhtiyaç duyduğumuz şey sert bir akıl, yumuşak bir kalptir. Gerçekten de yumuşak kalpli insanlar başkalarından daha önce mi haksızlıkların farkına varıyor? Onlar başkalarından daha çok mu acı çekiyor? Baş kaldıranlar daha çok yumuşak kalpli insanlar arasından mı çıkıyor? Ulrike Meinhof çocukken hem sert bir akıla hem de yumuşak bir kalbe sahipti. Renate Rimek bir röportajında Ulrike'nin dünyaya inanılmaz bir merhamet duygusuyla geldiğini söyler. Fakat kalbinin yumuşaklığıyla zekasının keskinliği hem onu güçlü kılıyor hem de tehlike oluşturuyordu. Nazi İmparatorluğu çöktüğünde Meinhof 10 yaşındaydı. Çocukluğuna savaş damgasını vurmuştu. O nedenle yetişkin bir kadın olduğunda kendisi gibi çocukluğunu savaş yıllarında tüketmiş olanlara karşı özel bir bağ hissetmeyi sürdürdü. Kendisinden 2 yaş büyük arkadaşı Christa Derikum ile de savaş çocuğu olmanın ne anlama geldiği üzerine konuşmuştu. Bu konuyla ilgili olarak Christa Derikum şunları yazmaktadır. Oyun olarak başlayan şey, büyüklerin çocukları, hadi bakalım bu gece kalkabilir, eşofmanlarınızı giyip sığınak tatbikatı yapabilirsiniz diye yüreklendirmeleri, kısa süre sonra duygularımıza eziyet etmeye başladı. Korkunç yıkım, ölüler, tutsaklar, kayıplar, okul arkadaşlarımızın, doktorun aniden ortadan yok olması. Savaş görüntüleri, sesler, karanlık, sığınaktaki küf kokusu, saman yataklar, korku. Sorularımıza yanıt bulamadığımız için her şeyi yiyip bitiren bir türlü kurtulamadığımız korku. 3. Melek gibi. Eğer çok üzgünsen insanlar için iyi bir şey yap. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ordunun kayıtsız şartsız teslim olmasının ardından Almanya'nın topyekün çöküşü kesinleşmişti. Hükümetsiz kalmış ülkede kentlerin büyük bölümü yıkılmış, sanayi tesisleri bombalanmıştı. Halk açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Ancak bu mutlak sonun aynı zamanda radikal bir yeniden başlangıç olması da mümkündü. Saatlerin sıfırı gösterdiği o anda yanıtlanmayı bekleyen soru Almanya'nın geleceğinin nasıl olacağıydı. Halkın çoğunluğu politikaya karşı tamamen duyarsızlaşmış olmasına rağmen Almanya'nın geleceği konusunda kafa yoranlar da vardı. Adolf Hitler'in özel tutuklusu olarak Sachsenhausen'da bir toplama kampında kalmış protestan papaz Martin Niemöller de bunlardan biriydi. İkrarcı kilisenin Almanya'nın bugünkü akıbetinin sorumlularından biri olarak suçunu itiraf ettiği bir metnin yazılmasına katkıda bulunmuştu. Bu itiraf yazısında şu sözler yer almaktaydı. Biz insanların devrim yapma hakkını reddederken mutlak diktatörlüğün gelişmesine göz yumduk. Diktatörlüğü onayladık. Amerikalılar savaş bittikten kısa süre sonra Niemöller'den demokratik bir Almanya hakkında düşüncelerini yazmasını istediler. Niemöller için her yurttaşın politik sorumluluğunu güçlendirmek büyük önem taşıyordu. En küçük köyden büyük kentlere kadar en geniş doğrudan katılım sağlanmalıydı. Bu hedefin önünde engel oluşturan partilerin kurulmasına izin verilmemeliydi. Amerikalılar Niemöller'in kişisel düşüncelerine itibar etmediler ve kısa süre sonra Batı'da CDU, SPD, FDP ve KPD gibi partiler kuruldu. Almanların kendi kaderleri hakkında serbest iradeleriyle karar vermeleri olanaksızdı. Savaştan yenik çıkmış ülkenin, müttefiklerin kararlarına uymaktan başka çaresi yoktu. Muzaffer devletler, Potsdam Konferansı'nda Oder ve Neisse nehirlerinin ötesinde kalan toprakların Polonya'nın idaresine verilmesine, Almanya'nın geri kalan kısmının ise 4 işgal bölgesine ayrılmasına ve demokratikleştirme sürecinin başlamasına karar vermişlerdi. Politik partilerin kurulmasına izin verilmesi ve Nazilerden arındırma da bu demokratikleştirme sürecinin unsuruydu. Batı'da bütün yetişkinlerin 100 soruluk bir formu doldurmaları gerekiyor. Verilen yanıtlardan hareketle insanlar esas suçludan suçsuza kadar uzanan 5 gruba ayrılıyordu. Sosyal Demokrat Parti üyesi Ingeborg Meinhof ve Renate Rimek suçsuz bulunmuşlardı. 1945 sonbaharında okul ve üniversiteler yeniden açılınca Amerikalılar tarafından çiçeği burnunda öğretmenler olarak Bad Berneck'teki ilkokula atandılar. Bu ilk deneyimde Ingeborg Meinhof, her işin üstesinden gelen, çocuklarla kolayca ilişki kurabilen Renate'ye kıyasla daha çok zorlanmıştı. Kötü beslendiği için sağlık durumu iyice kötüleşmişti. Üstelik astımla da mücadele ediyordu. Bad Berneck'te göreve başlayan iki yeni öğretmen, kısa süre sonra sıfır anının aslında gerçekten yeni bir başlangıç olmadığını, geçmişin bütün canlılığıyla karşılarında durduğunu gördüler. Renate Rimek sınıfına ilk girdiğinde kapıda hazır ol vaziyetinde duran küçük bir oğlan çocuğu dikkat diye bağırmış, bunun üzerine aniden sıçrayan yaklaşık 50 öğrenci daha sonra korkuyla sinmişler diğerlerini. Önce ne yapacağını şaşırmasına rağmen kendisini çabuk toparlayan genç kadın, eğitimin beyin, yürek ve elin işbirliğiyle gerçekleşmesi gerektiğini öğreten Rudolf Steiner ve Pestalozzi'yi anımsamış, hemen eve koşup çocuklarla birlikte şarkı söylemek için akordeon ve kemanını getirmişti. Ancak çocuklar, "Büyük savaş, kemiklerini titretiyor çürümüş dünyanın" gibi Nazi marşları veya "Niye hiç beyaz salam yok" gibi kaba saba halk şarkılarından başka bir şey bilmiyorlardı. Fakat gün geçtikçe yeni şarkılar öğrendiler. Hatta neredeyse her ders şarkı söylüyorlardı. Böylece yüksek Almanca konuşmaya da başlamışlardı. Fakat bu konuda her zaman başarılı olamıyordu Rimek. Örneğin okudukları metni anlatmasını söylediği bir çocuğu yüksek Almanca konuşması için uyarınca çocuk inatçı bir tavırla şöyle demişti. "Ya yüksek Almanca konuşayım ya da bırakın anlatayım." Rimek çaresiz çocuğa kendi şivesiyle anlatma izni vermişti. İki kadın da Bad Berneck'te uzun süre kalmayacaklarını daha baştan biliyorlardı. Lise öğretmeni olmak için okumuşlardı. Ayrıca ikinci devlet sınavını vermeleri gerekiyordu. Bavyera'daki bu küçük beldede bunu başarmaları ise olanaksızdı. Bu kez de yardımlarına savaş yıllarında Renate'nin Yahudi arkadaşını saklayan Ingeborg'un Oldenburg'dan dostları Otto ve Regine Borsches yetişmiş, uygun bir ev aramaya başlamışlardı. Aile 1946'da Amerikan işgal bölgesinden İngiliz işgal bölgesine, yani Bad Berneck'ten Borsches'ların Akır Caddesi No. 4'te bulundukları 3 katlı büyük binanın bir dairesine yerleşmek üzere Oldenburg'a taşındı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 44.